Bu bölüm, dahilik ve ruhsal hastalık arasındaki o meşhur ince çizgiye dair kaynakların hızlı bir özetidir. Yıllardır Van Gogh veya John Nash gibi isimler üzerinden romantize edilen bu efsanenin aslında nasıl ciddi bir istatistiksel yanılgıya ve hastaları damgalayan tehlikeli bir anlatıya dayandığını inceliyoruz. İlk olarak işin temeline, ta 1888'e Cesare Lombroso'nun dahiliği bir nevi yozlaşma olarak gördüğü o kitaba inelim. İddia edenler hep o meşhur ünlülerin listesini önümüze koyuyor. Ama burada devasa bir matematik hatası. Hani o basit pay ve payda sorunu var. Sadece kazanan biletlere bakarak piyangoyu herkesin tutturduğunu sanmak gibi bir şey bu. Ünlü olmayan milyonlarca hasta insan tamamen görmezden geliniyor. İkinci olarak geriye dönük tanı çıkmazına geliyoruz. Yani ölmüş insanlara sadece mektuplarından veya sanat eserlerinden yola çıkarak teşhis koyma çabası. Düşünsenize, sırf Van Gogh için 150'den fazla hekim aynı sınırlı malzemeye bakıp kurşun zehirlenmesinden 30 farklı psikiyatrik tabloya kadar teşhisler üretmiş. Bazen bir tanı yeni kanıt bulunduğu için değil, sadece çok fazla alıntılandığı için gerçek kabul ediliyor. Kan tahlili yok, klinik muayene yok, hasta hayatta bile değil. Peki bu teşhisler bilimin mi yoksa tamamen varsayımların mı eseri? Son olarak işi romantize etmenin o karanlık yüzüne bakalım. Bu efsane kulağa havalı bir iltifat gibi gelse de aslında hastalığı yeteneğin ödenmesi gereken bedeli olarak damgalıyor. Hani şu tedavi olursam yaratıcılığım biter korkusu var ya, bilimsel hiçbir kanıtı yok, çalışmalar çok az ve sonuçlar birbiriyle tamamen çelişiyor. Hastalık yeteneğin faturası mıdır? Kesinlikle hayır. Tedavi olmanın kişiliğinizi değiştireceği korkusu yersizdir. Sonuç olarak, dahilik ve delilik arasında sihirli bir çizgi değil, sadece zayıf bir kesişim vardır. Unutmayın ki, kimse dahi olmak için hastalanmaz, hastalananların sadece küçük bir kısmı ayrıca dahidir.